Ayrım 26, sayfa 366. Hipnozcu Lars Kepler. İlaç alımlarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Rone Jonasson başıyla hafif bir selam verip yerine otururken İl Genel Meclisi'nden Peter Melarstedt elimi sıktı. Soluk soluğu aydı, hala terliyor, saç diplerinden yüzüne terler akıyordu. Frank Paulson'la kısa bir an göz göze geldik. Başıyla belli belirsiz bir selam verip odanın en uzak köşesine oturdu. Bir süre kendi aralarında havadan sudan konuştuktan sonra ellerini hafifçe çırparak toplantı masasına gelmelerini istedi. Bir an hiç kımıldamadan onları izledim. Araştırmamın kaderinin bu insanların elinde olması bana çok tuhaf geldi. Onlara bakarken bir yandan da hastalarımı düşündüm. Şimdi bir anın içine kapanmışlardı. Anıları, tecrübeleri, bastırdıkları her şey bir cam fanusun içinde hareketsiz duran duman gibiydi. Charlotte'un trajik güzel yüzü, Yusin'in ağır hüzünlü bedeni, Marek'in kısa kesilmiş saçları, keskin ürkek bakışları, Pierre'in solgun kırılganlığı, Lydia'nın şıkırtılı takıları, sigara kokan elbisesi, Sibel'in peruğu ve nevrozlu Eva Blau geçti aklımdan. Benim hastalarım bu takım elbiseli, kendinden emin ve zengin adamların aynaya yansıyan gizli görüntüsü gibiydi. Yönetim kurulu üyeleri masaya oturup fısıldaştılar, huzursuzca kıvrandılar. Birisi cebindeki madeni paralarla oynarken diğeri ajandasına bakıyordu. Annika bana döndü, hafifçe gülümseyerek "Buyur Erik," dedi. "Benim yöntemim," diye başladım. "Benim yöntemim psikolojik travmaları hipnotik grup terapisi aracılığıyla tedavi etmektir." "Bu kadarını biliyoruz," diye iç çekti Rone Jonasson. O zamana kadar yaptıklarımın genel bir sunumunu yapmaya çalıştım. İlgisiz bir ifadeyle dinlediler. Bir kısmı beni incelerken diğerleri başlarını masadan kaldırmadılar. "Maalesef ben gitmek zorundayım," diye ayağa kalkan Rainer Mich birkaç kişiyle el sıkışıp odadan çıktı. "Size gerekli belgeleri önceden göndermiştim," diye devam ettim. "Çok fazla olduğunu biliyorum ama maalesef gerekliydi. Kısaltmak mümkün değildi." "Neden değildi?" dedi Peter Melarstedt. "Çünkü bir sonuca varmak için henüz erken," dedim. "Peki iki yıl ileri gidersek?" dedi. "Bir şey demek zor. Ama bir modelin şekillenmeye başladığını görebiliyorum," dedim. "Aslında bu konuya girmemem gerekti."
"Model mi? Ne modeli?"
"Ne umduğunuzu biraz anlatır mısınız?" dedi Annika Lorenzon gülümseyerek. "Hipnozla bireyin zihinsel engellerinin haritasını çıkarmayı umuyorum. Derin gevşeme anında beynin bireyi tehdit eden şeylerden korunmak için nasıl yeni metotlar geliştirdiğini..." "Yani bu çok heyecan verici bir şey. Travmaya, merkeze, tehlikeli olana yaklaşmak. Bastırılmış anılar hipnozla yüzeye çıkarken kişi sırrını koruyabilmek için son bir teşebbüste daha bulunur. Ve o zaman anlamaya başladım ki kişi yüzleşmekten kaçınmak için anılarına düşlerini de ekler."
"Durumu olduğu gibi görmekten kaçınmak için mi?" diye sordu Rone Jonasson ani bir merakla.
"Evet, ya da aslında faili görmek istemezler," dedim. "Failin yerine başka bir şey, genelde bir hayvanı korlar." Masanın etrafında bir sessizlik oldu. Bu ana kadar benim adıma utanmış görünen Annika'nın yüzüne sakin bir gülümseme yerleşmişti.
"Bu olabilir mi?" dedi Rone Jonasson fısıldar gibi.
"Bu ne kadar belirgin bir model?" diye sordu Melarstedt.
"Oldukça belirgin ama tümüyle temellendirilmiş değil," dedim.
"Dünyada buna benzer başka bir araştırma var mı şu anda?" Melarstedt merakla sordu.
"Hayır," dedi Rone Jonasson birden.
"Peki," dedi Horstein. "Orada son buluyor mu? Senin kanın ne? Hasta hipnoz altında yeni korunma yöntemleri mi buluyor?"
"Evet, bu koruyucu mekanizmanın ötesine geçmek mümkün mü?" diye sordu Melarstedt.
Yanaklarıma ateş bastığını hissettim, öksürüp boğazımı temizleyerek devam ettim. "Derin hipnozda görüntülerin altına ulaşmak mümkün diye düşünüyorum."
"Peki hastalarınız?" Ben de onu diyecektim, dedi Melarstedt Annika Lorenzo'na. Bütün bu anlattıklarınız elbette çok cazip şeyler, dedi Holstein, ama ben garanti isterim. Ne psikoloz ne de intihar.
Evet ama...
Söz verebilir misiniz, dedi sözümü tamamlamaya fırsat vermeden. Hiç konuşmayan Frank Paulson maden suyu şişesinin etiketini kazımakla meşguldü. Holstein yorgun görünüyordu, saatine baktı. Benim önceliğim hastalarıma yardım etmektir, dedim. Ya araştırmanız?
Araştırmam? Boğazımı temizledim tekrar.
Araştırmam ikinci planda gelir, dedim yavaşça. Önemli olan hastalarımın sağlığı. Masadaki birkaç kişi birbirlerine baktılar. Güzel cevap, dedi Frank Paulson. İlk defa konuşuyordu. Eric Maria Bark'a tam destek veriyorum.
Hala hastalarla ilgili bazı endişelerim var, dedi Holstein.
Bütün cevaplar orada, dedi Paulson önceden hazırladığım dosyaları göstererek. Hastaların durumu ele alınmış, hastalıklarının seyri yazılmış, umut verici olduğunu söyleyebilirim. Olağan dışı bir tedavi yöntemi. Eğer ters giden bir şey olursa bunu savunabilecek durumda olmalıyız.
Bir şeyin ters gideceği yok, dedim sırtımın ürperdiğini hissederek.
Eric, bugün cuma ve herkes evine gitmek istiyor, dedi Annika Lorenzon. Sanırım ödeneğinin yenileceğini hesaba katabilirsin.
Diğerleri başlarıyla onaylarken Ronnie Johansson geriye yaslanarak alkışladı. Eve vardığımda Simone mutfaktaydı. Alışveriş torbalarını masaya boşaltmıştı. Kuş konmaz, taze kekik, tavuk, limon, pirinç beni görünce güldü.
Ne var, dedim.
Yüzünü bir görsen, dedi. Yüzümün nesi var ki?
Bayram çocukları gibisin.
Çok mu belli oluyor?
Benjamin, diye seslendi.
Benjamin elinde Pokemon kartlarıyla geldi. Simone neşesini gizlemeye çalışarak beni işaret etti.
Baba, nasıl görünüyor Benjamin?
Bana bakın, Benjamin'in yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı.
Mutlu görünüyorsun baba.
Mutluyum zaten. Küçük adam mutlu.
İlacı mı buldular, diye sordu.
Ne ilacı?
Beni iyileştirecek ilacı. Onu alınca iğneye gerek kalmayacak ya, dedi.
Benjamin'e sarılıp kaldırdım. Henüz bulamadıklarını ama yakında bulacaklarını umduğumu söyledim.
Peki, dedi.
Benjamin'i yere indirirken Simone'nin düşünceli olduğunu gördüm. Benjamin paçamı tuttu.
Peki neydi baba?
Anlamadım.
Niçin o kadar mutluydun baba?
Para, dedim durgun bir sesle. Araştırmam için para aldım.
David senin büyü yaptığını söylüyor.
Büyü yapmıyorum. Mutsuz ve korku içinde yaşayan insanlara yardım etmeye çalışıyorum.
Ressamları mı?
Ben güldüm. Simone şaşırdı. Niçin öyle diyorsun, diye sordu Benjamin'e.
Sen telefonla konuşurken ressamların korkak olduklarını söyledin ya.
Öyle mi, dedim.
Evet, ben duydum.
Şimdi hatırladım. Tabloları sergilenirken ressamlar eserleri kötü karşılanacak diye korkuya kapılıp tedirgin oluyorlar, dedim. Ya yeri gelmişken Berzelli Parkı'ndaki lokal nasıldı, diye sordum.
Arsenal Caddesi'ndeki mi?
Bugün baktın mı? Simone yavaşça başını salladı.
Beğendim, dedi. Yarın kontrat imzalıyoruz.
Öyle mi? Niçin hemen söylemiyorsun ki? Kutlarım Sixan.
Simone güldü. Açılış sergimin ne olacağını çok iyi biliyorum, dedi. Bergen Güzel Sanatlar Akademisi'nden bir kız var. Harika biri. Şöyle büyük. Kapı zili çalınca Simone sustu. Mutfak penceresinden kimin geldiğini görmeye çalıştı, sonra kapıya gitti. Ben de peşinden gittim. Simone kapıyı açmış bakıyordu.
Kimmiş, diye sordum.
Hiç kimse, kimse yok.
Caddeye doğru baktım.
Bu da ne, diye sordu Simone. Kapının önündeki merdiven basamağında ucunda küçük yuvarlak bir tahta parçası olan saplı bir sopa vardı.
Ne tuhaf, diyerek sopayı aldım.
Bu ne ya?
Sanırım bir sopa. Bir zamanlar çocukları bununla cezalandırırlardı.
Hipnoz grubuyla seans zamanıydı. 10 dakika sonra burada olacaklardı. Her zamanki 6 kişi ve yeni gelen kadın Eva Blau. Hipnotizmaya başlamak için doktor önlüğümü giydiğim her seferinde sanki birazdan sahneye projektörlerin altına çıkacakmışım gibi teatral bir coşkuya kapılırdım. Bu duygunun kendini beğenmişlikle bir alakası yoktu. Daha çok bir uzmanın kendini işine adamasıyla ilgiliydi. Blok notumu alıp geçen seansın notlarını okudum. Marek, Semyonovic, Zenica, Doboy bölgesindeki büyük ahşap evi anlatmıştı. Semyonovic ilk defa bu kadar derin hipnoza girmiş, uzak akrabalarına elektrik vermeye zorlandığı bodrum katındaki beton zeminli odayı sakin ve berrak bir şekilde tarif etmişti. Ama birdenbire oradan uzaklaşmış, senaryoyu değiştirmiş, benim yönlendirmelerimi aldırmadan kendi inisiyatifiyle hipnozdan çıkmıştı. Ağır adımlarla ilerlemek gerektiğinden bugün Marek'le uğraşmamaya karar vermiştim. Bu sefer başlama sırası Charlotte'daydı. Sonra belki gruba yeni katılan Eva Blau ile ilk denemeyi yapabilirdim. Hipnoz odasının mümkün mertebe rahatlatıcı olması hedeflenmişti. Perdeler şaşasız sarı tonda, zemin gri, mobilyalar basit ama rahat, masa ve sandalyeler huş ağacındandı. Sandalyeleri yarım daire şeklinde dizdim. Video kamerasının sehpasını mümkün olduğunca uzağa koydum. Araştırma işi beni gayrete getirmişti. Sonuçta ne çıkacağını merak ediyordum. Ama bu yeni terapi tarzının daha önce denediklerimden daha iyi olduğuna gittikçe daha çok inanıyordum. Travma tedavisinde grup çalışmasının muazzam bir rolü vardı. İnsanlar yalnızlıklarından kurtarılıp ortak bir iyileşme sürecine dahil ediliyorlardı. Kameraya yeni bir kaset taktım, görüntüsünü ayarladım. Bu sırada bir hastam içeri girdi, Sibel'di. Sandalyelerden birine oturup boğazından yutkunup gıdaklar gibi tuhaf sesler çıkartmaya başladı. Huzursuz bir gülümsemeyle seanslarda takmayı alışkanlık edindiği kocaman sarı kıvırcık peruğunu düzeltti. Charlotte Sedersgold içeri girdi. Koyu mavi bir trençkot giymiş, ince beline sıkıca oturan kalın bir kemer takmıştı. Şapkasını çıkarınca gür kestane rengi saçları yüzüne döküldü. Her zamanki gibi çok güzel ve kederliydi. Gidip pencereyi açtım, yüzüme serin bir bahar esintisi çarptı. Geri döndüğümde Yussi Persson da gelmişti. Doktor diye selamladı sakin Norland aksanıyla. El sıkıştık, sonra merhaba demek için Sibel'in yanına gitti. Bira içmekten şişmiş göbeğini tıpışlayarak bir şeyler söyledi. Yüzü kızaran Sibel kıkırdadı. Onlar sessizce konuşurken diğerleri de geldi. Lydia, Pierre ve her zamanki gibi biraz gecikerek Marek. Kendilerini hazır hissetmeleri için sessizce bekledim. Birbirlerinden çok farklı olan bu insanlara tek ortak özellikleri, uğradıkları fiziksel ve ruhsal şiddetten dolayı yaşadıkları travmaydı. Maruz kaldıkları şiddet ruhlarını öylesine tarumar etmişti ki, hayatta kalmak için yaşadıkları o acı şeyleri kendi kendilerinden bile saklamışlardı. Hiçbiri tam olarak neler yaşadıklarını bilemiyordu. Ama geçmişte yaşadıkları korkunç bir şeylerin hayatlarını mahvettiğinin bilincindeydiler. Geçmiş ölü değildir, hatta geçmiş bile değildir. William Faulkner'ın bu sözünü sık sık tekrarlardım. Demek istediğim, insanların geçmişte yaşadıkları en küçük şeylerin bile peşlerini bırakmadığıydı. Her yaşantı bir seçimi etkiliyordu. Hele bunlar travmatik yaşantılarsa. Geçmiş şimdinin neredeyse bütün alanını kapsıyordu. Genellikle bütün grubu aynı anda hipnotize ediyor ve her seferinde bir ya da iki kişiyi seçip onlarla daha ileri gidiyordum. Böylece olmuş olanı iki alanda tartışabiliyorduk. Hipnotik telkin ve bilinç alanı. Hipnoz seanslarında bir şeyi fark etmiştim. Önce belli belirsiz sezdiğim bu şey daha sonra belirgin bir hal almıştı. Tabii bu ispat edilmesi gereken bir keşifti. Belki kendi tezimden çok şey umuyordum. Travmanın gerçek faili derin hipnoz altında asla açığa çıkıp şekillenmiyordu. duruma ulaşmak, korkunç olaylar dizisini takip etmek mümkündü. Ama travmanın müsebbibi hep gizli kalıyordu. Herkes yerine oturmuştu ama yeni aslan Eva Blau hala ortalarda yoktu. Grubu o çok tanıdık endişe sarmaya başlamıştı. Charlotte her zaman en uzağa otururdu. Paltosunu çıkarmıştı. Her zamanki gibi şık giyinmişti. Ağırbaşlı bir ceket, pileli, koyu mavi bir etek, sık dokunmuş koyu renk külotlu çorap, parlak, alçak, topuklu ayakkabılar. Zarif boynunu güzel, ince bir kolye süslüyordu. Göz göze gelince çekingen bir gülümseme belirdi yüzünde. Bu gruba dahil olmadan önce 15 kez intihar girişiminde bulunmuştu. Son seferinde Stockholm'in zengin semtlerinden birinde, Dionshorn'da villaların salonunda kocasının tüfeğiyle başına ateş etmişti. Silah kaymış Charlotte bir kulağıyla yanağının küçük bir parçasını kaybetmişti. Şimdi bir iz görünmüyordu. Oldukça pahalı birkaç estetik ameliyatla yanağı düzelttirmiş, saçlarıyla da kulağının ve işitme cihazının üzerini kapatıyordu. Onu başını yana eğip nezaket ve saygıyla başkalarını dinlerken gördüğüm her seferde endişeye kapılırdım. Güzel, çekici bir kadındı ama ruhunda arızalı bir şeyler vardı işte. İçindeki uçurumu hissettiğimden ona karşı bir türlü tarafsız olamadığımın bilincindeydi. ''Rahat mısın Charlotte?'' diye sordum. O yumuşak sesiyle sözcüklerin üzerine basarak ''Rahatım, teşekkür ederim, çok rahatım.'' dedi. ''Bugün Charlotte'un iç odalarını araştıracağız.'' dedim. ''Benim perili evim.'' dedi gülümseyerek. ''Kesinlikle doğru. Göz göze geldiğimizde Marek sinirli ve sabırsız bir vaziyette sırıttı. Sabah erkenden spor alanına gitmiş, antrenman yapıp kaslarını kanla doldurmuştu. Saate baktım, Eva Blau'yu daha fazla bekleyemezdik. ''Hazırsanız başlayalım.'' dedim. Sibel aceleyle ayağa kalktı, ağzından sakızını çıkardı, bir peçeteye koyup çöpe attı. Bana dönüp utangaç bir ifadeyle, ''Ben hazırım doktor.'' dedi. Onları nemli ahşap bir merdiven hayalinden ağır ağır indirerek transa yönelttim. Tanıdık özel bir enerji dolaşmaya başladı aramızda. Başlarda keskin ve sözcüklerin üzerine basan sesim giderek yumuşadı, hastalarımın ellerinden tutup onlara yol gösterdi. Bedenlerinin nasıl oturdukları sandalyeye çöktüğünü, yüzlerinin nasıl düzleştiğini, hipnotize edilmiş bütün insanlarda olduğu gibi nasıl kaba bir ifade aldığını izledim. Arkalarında dolaştım, hafifçe omuzlarına dokundum, geriye doğru sayarak her birine adım adım yönlendirdim. ''Merdivenlerden inmeye devam edin.'' dedim usulca. Hastanenin yönetim kuruluna hipnozcunun da hastalarıyla beraber bir tür paralel transa geçtiğinden hiç söz etmemiştim. Bence bu tür bir trans hem kaçınılmaz hem de iyi bir şeydi. Hastaların hipnozuyla paralel bir seyir izleyen benim kendi transım daima su altında olurdu. Bunun nedenini hiçbir zaman anlayamadım ama su imgesini seviyordum. Açık ve hoştu. Zamanla bunu seansın akışını yorumlayıp anlamada bana yardımcı olan görsel bir metafor olarak kullandım. Ben denize dalarken hastalarım elbette tamamen farklı şeyler görüyorlardı. Kendi anılarına, geçmişlerine dalıyor, çocukluklarının odalarına, gençliklerinin mekanlarına, ailelerinin yazdıklarına ya da komşu kızla oynadıkları garaja dönüyorlardı. Aynı zamanda benimle birlikte suların derinliklerinde olduklarını bilmiyorlardı. Devasa mercan kayalarından, deniz uçurumlarından, kutsal yarıkların pürtüklü duvarlarından aşağı ağır ağır derinlere battığımızı bilmiyorduk. Bu defa bütün grubu alıp benimle birlikte çok derinlere daldırmayı deneyecektim. Kulaklarımda sular uğuldarken sesim rahatlatıcı şeyler söylüyordu. ''Daha derinlere dalmanızı istiyor. Biraz daha derine. Aşağı doğru devam edin ama yavaş yavaş, biraz yumuşak, rahat. Biraz daha derinlere, biraz daha. Şimdi duruyoruz.'' 26. ayrımın sonu. Sayfa 376.